Ayrım 8 Duvar Ahmet Şık Sayfa 63 Eymür'de Eski Emniyet İstihbarat Dairesi Başkan Vekili Hanefi Avcı tarafından Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'ı koruyup kollamakla suçlandı. Yeşil Devlet'in namlı katilleri listesinde baş sıralardaydı. Eymür ise verdiği bir röportajda Yeşil'in MIT'le değil kendisiyle özdeşleştirilmesinden rahatsız olduğunu belirtti ve teşkilatın elemanları arasında yüzlerce Yeşil var, Yeşil önce de vardı, yetkililer ne derse desinler, bundan sonra da olacaktır şeklinde muğlak sözlerle kendini aklamaya çalıştı. Mehmet Eymür'ün Yeşil Kod adlı gerçek ismi Mahmut Yıldırım olan katili koruduğunu söyleyen 1997'de kurulan TBMM Susurluk Araştırma Komisyonu'nda verdiği ifadede Veli Küçük, Korkut Eken ve Mehmet Ağar'ı devlet içinde çete oluşturmakla suçlayan Hanefi Avcı da işkenceci bir katildi. Henüz 12 yaşında Mersin'de gözaltına alınıp Hanefi Avcı'dan işkence gören Şaban Dayanan, onu biz cemaatçi İslamcı olarak biliyorduk. Sorgu sırasında ezan sesini duyunca işkenceyi bırakıp namaza giderdi demişti. Dayanan öğretmen Ali Uygur'un işkencede katledilmesini de Mersin'de Hanefi Avcı ve ekibi bizim Ali Uygur isimli bir arkadaşımızı gözaltına almıştı. Sonra Ali Uygur kaçtı dediler. Daha sonra Mersin mezarlığında bulundu. Denizde boğulmuş diye tutanak tutmuşlar. Ama daha sonra Ali Uygur'un işkenceyle öldüğü ortaya çıktı diye anlatmıştı. Diyarbakır Barosu Başkanı iken katledilen Tahir Elçi öldürüldükten sonra konuşan avukat Neşet Girasun da Hanefi Avcı'nın işkenceci olduğunu yeniden gündeme getirdi. Girasun, Tahir Elçi bu mesleğe başladığı ve hatta hukuk öğrencisi olduğu ilk günden beri ölüm tehditleri alan, JITEM'in ölüm listesine giren, sürekli siyasal iktidarların hazzetmediği bir kişi olmuştur. 1993 yılındaki meşhur avukatlar gözaltısında gözaltına alınıp Diyarbakır JITEM merkezinde 25 gün işkence gördü ve 3 ayda tutuklu kaldı. Ama hiçbir şekilde geri adım atmadı, faili meçhul cinayetlerin peşini bırakmadı. 1988 yılında hukuk fakültesi öğrencisiyken yine gözaltına alındı ve bizzat Hanefi Avcı tarafından işkence gördü diyecekti. Hanefi Avcı'nın bu suçlamalara karşı savunması ilginç olmuştu. 1980 yılındaki işkenceciliği ile ilgili polis akademisi mezunuyum ama devlet bana hiçbir şey anlatmadı. Marx kimdir bile, benden sonrakiler de böyleydi. Bizden önceki uygulamalara bakıp biz de işkence yaptık diyen Avcı, Tahir Elçi'ye işkence yaptığını ise reddetti. Haliç'te yaşayan Simonlar kitabında 6 Mart 1993'te Kartal'da Bedri Yağan, Menekşe Meral, Gürcan Özgür, Asiye Kasap ve Rıfat Kasap'ın katledilmesini nasıl planladığını yazdı. Katliam o kadar planlı yapılmıştı ki Asiye Kasap ile Rıfat Kasap'ın iki küçük çocuğu o evden özel harekatçıların kurşun yağmuruna rağmen burunları bile kanamadan sağ salim çıkarılmışlardı. Basın uzun süre evin içine alınmamış, öldürülen herkesin yanına birer silah konularak çatışma süsü verilmişti. Oysa deliller evin içinden dışarı doğru neredeyse hiç ateş edilmediğini apaçık ortaya koyuyordu. Avcı kitabında operasyon planı yapmak tam bana göre bir işti. İşte o günde hesaplamaları yapıp her alternatifi hesaplamıştım. O gün hepsi profesyonel 22 tane SDB militanı yakaladık. Ama asıl Bedri olduğunu tahmin ettiğimiz kişi hiç sokağa çıkmıyordu. Gece geç saatte bu eve operasyon ekipleri baskın yaptı. Kısa süre sonra çatışma çıktı. 6 kişi ölü ele geçirilmişti diye o günü anlatıyordu. Diyarbakır'dayken Emniyet Müdürü Necdet Benzir'in bizzat isteğiyle İstanbul'a tayini yapılan Hanefi Avcı, görev süresi boyunca teknik takipleri organize ederek devrimci sola düzenlenen operasyonlarda kilit rol oynamıştı. Terör timinde Susurluk sürecinde adları çokça zikredilen Ayhan Çarkın, Oğuz Yorulmaz, Ercan Ersoy, Ziya Bandırmalıoğlu, Ayhan Akça, Enver Ulu, Uğur Şahin gibi isimler vardı. Durumlar tencere dibin kara, seninki benden kara misaliyken, katiller kendileri hakkındaki iddiaları reddedip birbirleri hakkında doğru söylerken, 3 Kasım 1996'da Susurluk'ta meydana gelen kaza, yıllardır konuşulan devlet, siyaset, mafya ilişkilerinin bir anda asfalta saçılmasının sebebi oldu. Muhsin Yazıcıoğlu'nun kurucu genel başkanı olduğu Ülkücü Gençlik Derneği'nin başkan yardımcısı Mehmet Özbay sahte kimlikli Abdullah Çatlı, emniyet amiri Hüseyin Kocada ve Gonca Us adlı bir manken kazada öldü. DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Bucak ise kazadan yaralı kurtuldu. Son hızla kamyona çarpan 06AC600 plakalı Mercedes'in bagajından bazıları devlete ait olup kaybolan birçok silah ve mermi çıktı. Aracın sahte kimlikli Abdullah Çatlı'nın adının ve soyadının baş harflerini taşıması ise tesadüf değildi. Bu kaza Susurluk soruşturmasının da başlangıcı oldu. İkinci MİT raporunda yazılanların büyük bir çoğunluğu doğrulanmış ve bunun üzerine Mehmet Ağar istifa etmek zorunda kalmıştı. Ağar'ın istifa gerekçesi olarak Refah Yol Hükümeti'nin, Başbakanı Necmettin Erbakan'ın Libya gezisine karşı çıkması ve kızının sağlık durumu gösterildi. Mehmet Ağar 20 Mart 1997 tarihinde mülkiye müfettişlerine verdiği yazılı ifadesinde kayıp silahlar olarak adlandırılan silahların nerede ve hangi amaçla kullanılacağını bildiğini ve bu konuda Korkut Eken'e yazılı bir emir verdiğini, ancak konunun devlet sırrı kapsamında olduğunu ve bu nedenle daha fazla açıklama yapamayacağını belirtti. İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi DGM Başsavcılığı Ağar hakkında Sedat Edip Bucak ile birlikte cürüm işlemek için çete kurmak, hakkında yakalama ve tevkif müzekkeresi bulunan kişileri yetkili mercilere haber vermemek ve görevi kötüye kullanmak iddialarıyla 6 yıldan 12 yıla kadar ağır hapis cezası istemiyle dava açtı. 11 Aralık 1997'de dokunulmazlığı kaldırılan Mehmet Ağar, Anayasa Mahkemesi'nin itirazını reddetmesinden sonra 10 Ocak 1998'de DGM'de 3 saat süreyle sanık sıfatıyla ifade verdi. Ağar ifadesinde kayıp silahlar konusunun devlet sırrı olduğunu ileri sürdü ve olayların meydana geldiği tarihte bakanlık görevini sürdürdüğü gerekçesiyle ancak Yüce Divan tarafından yargılanabileceğini söyledi. Önce görevsizlik kararı veren DGM 9 Temmuz tarihinde Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nin bozma kararından sonra da yargılamayı durdurdu. Ağar 15 Haziran 2000 tarihinde ise suç işlemek amacıyla teşekkül oluşturmak iddiasıyla hakkında oluşturulan Meclis Soruşturma Komisyonu tarafından 8'e karşı 6 oyla Yüce Divan'a sevkine gerek olmadığına karar verilerek aklandı. Ağar'ın yerine İçişleri Bakanlığı'na Meral Akşener getirilmişti. Akşener görevi devralırken Ağar'ın yükselttiği çıta aşağı düşürülmeyecektir diyerek Selefi'nin yolundan ilerleyeceğinin mesajını verdi ve icraatlarına bakılırsa sözünü de tuttu. Ağar'a gelince Meclis Susurluk Komisyonu'nda verdiği ifadede soruların bir kısmını yargıya taşındı diyerek yanıtlamadı. Bazı soruları da hatırlamıyorum diyerek geçiştirdi. Sürekli devlete hizmet ettiğini vurgulayan Ağar bir dönem devlet içinde kendisine terörle ilgili olarak bu işi bitirin de ne yaparsanız yapın denildiğinden bahsetti. Abdullah Çatlı ile ilgili sorulara ise ben alt kademelerde çalıştığım dönemde hep sol terör örgütleriyle ilgili bölümlerde çalıştım. Yani sağ terör örgütleriyle ilgili bölümlerde hiç çalışmadım. Özellikle İstanbul 1. Şube Müdür Muavini olduğum dönemde. Dolayısıyla sol terör örgütleriyle ilintili olan kişilerin hepsini tanırım. Fakat bu kesimde tanıma şansım olmamıştır yanıtını verdi. Açılan davada Ağar, özel harekat başkanlığına alınan bazı silahların kaybolması, kumarhaneler kralı olarak bilinen Ömer Lütfi Topal'ın öldürülmesi, Abdullah Çatlı'ya pasaport verilmesi, MİT muhbiri Tarık Ümit'in öldürülmesi gibi olaylarla suçlandı. Bu süreçte dönemin başbakanı Necmettin Erbakan'ın talimatıyla MİT Müsteşarı Sönmez Köksal ve daha sonra halefi olacak Şenkal Atasok'un imzalı bir rapor hazırlandı. 17 Aralık 1996 tarihli ve 11.011.01.156 Taksim 24746 sayı numaralı çok gizli kaydıyla sunulan bu raporun içeriği 2012'de ortaya çıktı. Hazırlanan şema ve ek belgelerle 200 sayfayı aşan bu raporda MIT ve emniyet içindeki yasa dışı yapılanmalar, bunların mafya ile bağlantıları tek tek sıralanıyordu. Devlet içerisindeki bu illegal yapılanmanın ismi ise mensupların kendi aralarındaki adlandırması ile Çiller Özel Örgütü'ydü. 700 kişiden oluşan bu yapı içerisinde DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, eşi Özer Çiller, Elazığ Milletvekili ve İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, MIT Kontür Terör Daire Başkanı Mehmet Eymür, Emniyet Genel Müdür Müşaviri Emekli Albay Korkut Eken, Özel Harekat Dairesi Başkanı İbrahim Şahin, Susurluk kazasında ölen ülkücü tetikçi Abdullah Çatlı da vardı. MIT raporunda bu yapılanmanın CIA ve Mossad'la da bağlantıları olduğu yazılıydı. TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu tarafından dinlenen Tansu Çiller, iddiaları reddedip bu raporda yazılanların asılsız olduğunu savundu. Bu bilgi ve belgelere rağmen failleri meçhul bırakılan cinayetlere ilişkin soruşturma ancak 2011 yılında başlatılabildi. Bu cinayetlerden birinin hedefi olan Altındağ Nüfus Müdürü Abdülmecit Baskın, 30 Eylül 1993'te kaçırıldıktan sonra cansız bedeni 3 Ekim günü Ankara Haymana yolu üzerindeki bir tarlada bulunmuştu. Zaman aşımına kısa bir zaman kala Baskın cinayetiyle ilgili 20 Eylül 2013'te hazırlanan iddianamede yer alan iddialara, sonrasında hazırlanan yeni bir iddianame ile 1993-96 yılları arasında işlenen Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay, Behçet Cantürk, Namık Erdoğan, Metin Vural, Recep Kuzucu, İsmail Karalioğlu, Yusuf Ekinci, Ömer Lütfü Topal, Hikmet Babataş, Medet Serhat, Feyzi Aslan, Lazem Esmaili, Asker Smitko, Tarık Ümit, Salih Aslan ve Faik Candan cinayetleri de eklendi. Bu cinayetlerden sorumlu tutulan isimlerse eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin, Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ayhan Akça, Ziya Bandırmalıoğlu, Ercan Ersoy, Ahmet Demirel, Ayhan Özkan, Seyfettin Lap, Enver Ulu, Uğur Şahin, Alper Tekdemir, Yusuf Yüksel, Abbas Semih Sueri, Lokman Külünk, Mahmut Yıldırım, Nurettin Güven, Muhsin Korman'dı. Bu kişilere cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekkülün faaliyeti kapsamında insan öldürmek suçlamasıyla Aralık 2013'te dava açıldı. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen yargılama sonucunda 19 Aralık 2019 tarihinde tüm sanıklar beraat etti. Ancak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi 23 Mayıs 2021'de beraat kararını bozarak sanıkların yeniden yargılanmasına karar verdi. Böylelikle Ağar hakkında yüzlerce dosya kapanmış olsa da hiç değilse bir dosya açık kaldı. Susurluk sonrası basın Tansu Çiller hükümetinin üzerine gidiyordu. Bu tarihlerde Çiller, Abdullah Çatlı ve ekibini kastederek devlet için kurşun atan da yiyen de şereflidir diye konuşmuş, sopayı alışılageldiği üzere ucundan göstermek şöyle dursun tümüyle görünür kılmıştı. Resmi bir belge olarak kabul görmeyen 2. MIT raporundaki Çiller Özel Örgütü'nün başı olan Tansu Çiller'in çok tepki toplayan bu sözleri yetmezmiş gibi Adalet ve İçişleri Bakanlığı yapmış olan polis eskisi Mehmet Ağar da eksik kalmayacak, asla anlatılamayacak, 1000 operasyon yaptık diye meydan okuyacaktı. Ağar'ın övünerek dile getirdiği 1000 operasyona yoldan geçtiği ya da operasyon sırasında tesadüfen olay mahallinde bulunduğu için vurulan insanlar da dahildi. Bunlardan birisi İbrahim Göksel'in polisler tarafından vurularak yaralanması olayıdır. 12 Temmuz 1991'de devrimci sol militanlarına yönelik düzenlenen operasyon sırasında Nişantaşı'nda bir evi basmak üzere gelen özel harekat polisleri ellerini kaldırıp kendilerine doğru yürüyen ve durun ateş etmeyin diye bağıran bir kişiyi gördüler. Aldıkları emir gördükleri herkesi öldürmek yönündeydi. Polisler İbrahim Göksel'i de militan diye vurdular. Oysa İbrahim Göksel ne devrimci sol militanıydı ne de başka bir örgütün üyesi. Vurularak yaralı halde gözaltına alınan Göksel'in tek suçu operasyon yapılan apartmanda oturmaktan ibaretti. Susurluk soruşturması sonrasında İbrahim Şahin ve Korkut Eken başta olmak üzere Sedat Bucağ'ın koruması olan özel timciler yargı önüne çıkarıldı. Fakat yapılan soruşturma öylesine dar kapsamlı tutulmuştu ki bu ekibin işlediği bilinen tüm suçlar yargılama dışı tutuldu. Örneğin Mehmet Ağar'ın dile getirdiği 1000 operasyon ile ilgili soruşturma yürütülmedi. Ayhan Çarkı'nın Uğur Dündar'ın programında dile getirdiği ne yüzü ne iki yüzü bu komplike bir mücadele sözünün üzerine giden de olmadı. İşlenen onlarca cinayetin asli faili olan Mehmet Ağar üst üste milletvekili seçilmesi sayesinde dokunulmazlık zırhına bürünerek uzun yıllar boyunca susurluk sürecinin suçlarından yargılanmaktan kaçınmayı başardı. 2008'de açılan ve sonucu baştan belli olan davanın ise üzerinde fazla bir tehdit oluşturmadığından emin oluşunu ''Ne yaptıysam devlet için yaptım, ancak devletim izin verirse konuşurum'' sözüyle ortaya koydu. Ağar'ın susurluk kazası ile ortaya çıkan Gladio örgütlenmesindeki rolünün azımsanmayacak bir bölümü artık sır niteliğini yitirmiş bulunuyor. Örneğin 3 Kasım 1996'daki kazada ağır hasar gören Mercedes'te bulunan belgeler tartışmaya yer vermeyecek ipuçlarıyla dolu. Abdullah Çaplı'nın kullandığı sahte kimlik için düzenlenmiş olan Emniyet Genel Müdürlüğü uzmanı belgesini ağır imzalamıştı. Daha sonra yapılan araştırmada imzanın gerçek olduğu ama belgenin sahte olduğu açıklandı. Mehmet Ağar'ın 9 Şubat 2009'da çıktığı ilk duruşmadaki tavrı bu açıdan hiç de sürpriz olmadı. İfadesine bakılırsa Ağar ne silah ruhsatı ve pasaport temin ettiği Abdullah Çatlı'yı tanıyordu, ne de İbrahim Şahin ya da diğer özel timci polislerle yakın bir ilişkisi vardı. Çatlı ile Yaşar Öz'de çıkan ve üzerinde kendi imzası bulunan silah taşıma belgeleri için sahte diyordu. Duruşmada 55 dakika ifade veren Ağar, hayatı boyunca suç ve suçluyla mücadele ettiğini iddia etti ve suç ve suçluyla mücadele etmeyi hayatının parçası haline getirmiş bir kişi olarak suç işlemek için örgüt kurmak iddiasını kabul etmem mümkün değil. Görev yaptığım dönemde şimdiki şartlar arasında Himalaya dağları kadar fark vardır. Elbette insanız, hizmet kusurundan dolayı hatalarımız olabilir ama bu iddiaları şiddetle reddediyorum dedi. Abdullah Çatlı ile Ağar'ın genel müdürlüğü dönemindeki emniyet arasındaki bu izahı zor ilişki Kutlu Savaş'ın raporunun 80. sayfasına da yansımıştı. Çatlı'nın yakalattığı 250 gramlık eroin nedeniyle Fransa ve İsviçre'de 1984-1990 yılları arasında cezaevinde kalışı ve buradan kaçışından sonraki süreç Kutlu Savaş'ın raporunda şu cümlelerle özetleniyor. Türkiye'ye döndükten sonra sığınacak bir yere ihtiyacı vardı. Bu yer önce İstanbul Emniyeti, daha sonra kesin olarak Emniyet Genel Müdürlüğü olmuştur. Emniyet Genel Müdürlüğü kendisini planladıkları yurt dışı eylemler için güvenilir bir silah olarak korumaya almıştır. Yargılama sürecinden hiçbir sonuç çıkmayacağı belliydi ama yine de MİT Müsteşarı Sönmez Köksal'ın hazırlayıp Başbakanlık makamına sunduğu 17 Aralık 1996 tarihli raporda dile getirilenler hafızalarda yerini aldı. Köksal'ın raporunun sonuç ve değerlendirme başlıklı bölümündeki şu cümleler, susurluk kazasının ardından ortalığa saçılmış olan derin devlet ilişkilerinin resmi itirafı olarak da okunabilir. Bizatihi trafik kazası olayı izahı zor ve savunulamayacak bir beraberliği net olarak ortaya koymaktadır. Kaza yapan araçta bulunan silahlar, belgeler ve diğer bulgular ise araçta bulunanların suç amaçlı bir faaliyet içinde bulunduklarına kuvvetli emare niteliğindedir. Bazı belge ve bulgular ise esasen bizzat suç teşkil etmektedir. sağda, solada karşıyız demagojisiyle geniş yığınları yıllarca aldatan, hatta bu yalana destek oluşturması için fikrimiz iktidarda diyerek cuntaya açık çek veren ülkücülerden 7'sini idam sehpalarında asmaktan kaçınmayan 12 Eylül cuntasının diğer yandan çok sayıda ülkücüyü devlete yardımcı güç kontenjanından koruma altına aldığı, bazı gizli operasyon ve örgütlenmeler için kullandığı da biliniyordu. Zaten TBMM Susurluk Araştırma Komisyonu Başkanı Mehmet Elkatmış, bu karanlık ilişkilerden devleti yöneten herkesin haberdar olduğunu, bu işlerden 1980'den bu yana devleti yönetenlerin tümünün bilgisi var. Ne Kenan Evren, ne Süleyman Demirel ben bilmiyorum diyemez. Bunu derlerse yöneticilik yapmadıkları ortaya çıkar. Devlet içindeki çeteden tümünün haberi var. Çünkü bu insanları devlet bulmuş, görev vermiş ve desteklemiş diyerek net sözlerle ortaya koymuştu.
8. ayrımın sonu. Sayfa 70.